Ayrı bir mi üç, çöküş, mahşerin yalnızı, Cavit Kırcı, sayfa 249. Çanakkale, sonrası. İçi asker dolu yolcu ve yük gemisi bacasından kusarcasına çıkardığı kömür dumanları ile tertemiz gökyüzünü adeta siyaha boyarken, kazan dairesinden çıkardığı istim sesleriyle kulaklarımızı da çınlamalara boğuyordu. Kömürle çalışan bu buharlı gemi güvertesinde sağlık durumu iyi askerlerle, o askerlere ait silah ve mühimmatın yanında kameralarında Çanakkale cephesinde yara alan gazileri taşıyordu. Kimisi başı sargılı, kimisi kolu askılı, kimisi de ayağı alçılı bu gaziler kameralarda tuhaf bir sessizlik içinde yolculuk ediyordu. Güvertedekiler ise onlara göre daha gürültülüydü. Onların kimisi tütün sarıp birbirleriyle muhabbet ediyor, kimisi Kur'an okuyor, kimisi de denizin uzak ufkuna bakıyordu. Askerlerin sesleri arasında eksik olan tek ses kahkaha sesleriydi. Çıkan sesler ise düşünceli, insanların ağızlarından dökülebilecek kelimelerden ibaretti. Ya harp hatıraları, ya memleketten kaygılar, ya da çeşitli yakınmalar. Bense soğuk havadan korunmak için asker kaputumun yakalarını kaldırmış halde ve sırtımı baca direğine dayamış vaziyette geminin arka tarafına bakarak geride kalan Marmara'yı ve geminin Marmara'nın yüzeyinde çıkardığı dalgayı izliyordum. Anzak askerlerinin terk ettiği mevzilerden bulduğum bir tütün tabakam vardı. Harbin son zamanlarında başladığım tütün içme merakıyla elime ne kadar tütün geçerse içmiştim. Tabakamda kalan son tütünü de sararak içmeye koyuldum. Bir yandan tütün içiyor, bir yandan da gemiyi inceliyordum. Geminin bacasının hemen gövdesinde duman kirlerinin arasından belli belirsiz Almanca ve Latin harfleriyle yazılmış olarak Der Zucker ve Haus kelimeleri vardı. Bir de Hamburg 1898 yazısı. Muhtemelen geminin Almanca isminden birkaç kelimeydi bunlar. Üstünde de Osmanlıca ve tıpkı Almanca ismi gibi hamiyet ve milliye kelimeleri ile İstanbul yazısı vardı. Muhtemelen Almanca Der Zuckerhaus ve Osmanlıca olarak da hamiyet-i milliye İstanbul yazısı yazıyordu. Evet, Alman menşeli bu gemi bizi İstanbul'a taşıyordu. Hamburg'da imal edilmiş ve kim bilir ne karşılığında Osmanlı'ya satılmış ya da hibe edilmişti. Velhasıl asıl adı Göben olan, Yavuz'la harbe sokulan, Osmanlı'nın vatan evlatları Der Zuckerhaus asıl adlı olduğunu düşündüğüm, muhtemelen hamiyeti milliye isimli olan vapur ile İstanbul'a taşınıyordu. Üstelik bu yolculuk gönül rahatlığı ile yaptığımız bir yolculuk da değildi. Zira İngiliz gemileri boğazı geçememişti. Ama İngiliz denizaltıları pekala birçok defa boğazı geçmişler, hatta Haydarpaşa'da yükleme yapan yük gemilerini dahi torpilleyerek batırabilmişlerdi. Umumun dikkatinden kaçırılsa da Marmara'da kayda değer bir denizaltı harbi yaşanmıştı. Üstelik İngiliz denizaltıları hatırı sayılır bir rakamda gemimizi de batırmışlardı. Pek tabii başta Almanların çoğunluğu demir yoluyla getirilmiş olan cep denizaltıları ile İngiliz ve Fransız gemi ve denizaltılarına da epeyce zarar verdirilmişti. Bir de biz Osmanlı askerlerince esir alınan bir Fransız denizaltısı vardı. Denizin altındaki bu tehlikeyi bilip de hangi akılla bizi gemiyle götürdüklerini de aslında anlamıyordum. Çanakkale cephesinde geceli gündüzlü 9 aydan fazla süren kara ve deniz harpleri neticesinde düşman kuvvetlerini yenmiştik. Savaşın bu cephesinin kazananı bizdik. Kazanan tarafta olmak bizlere büyük bir moral kazandırmıştı. Dile kolay, son 300 yıldır hiçbir cephede kayda değer herhangi bir savaş kaybetmeyen Britanya İmparatorluğunu yenmiştik. Zaferlerimiz dalga dalga geliyordu. Her zaferin hazırlayıcısı da o zaferleri planlayan üstün akıllı kumandanlarımızdı. Basra cephesinde Halil Paşa, Çanakkale'de Esat Paşa, Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa, bir de müttefikimiz olan Almanların paşaları vardı. Çanakkale'de Limon van Sanders ve Basra'da Golds Paşa, Almanların bizlere sağladığı teknik desteği de unutmamak lazım. Onlardan sağlanan uzun menzilli toplar, Yenna dürbünleri ve diğerleri. Neyse ki zafer Trablusgarp'taki, Balkanlar'daki, Sarıkamış'taki acıları bir nebze de olsa bize unutturmuştu. Artık boğazın en azından su üstündeki güvenliği sağlanınca da bize de İstanbul'un yolunu tutmak düştü. Ben aslında erkenden bir başka cepheye götürüleceğimi düşünmüştüm. Lakin alay tabibinin münasip bulması ile bir müddet hava değişimine ihtiyacım oldu rapor edilerek İstanbul'a gönderildim. Aslında iyi de oldu. Her gün kulaklarımın dibinde patlayan top mermileri, tüfek mermileri, süngülenen bedenler, kokmaya yüz tutmuş cesetler, kopan kollar, bacaklar. Velhasıl sönen dost ve düşman hayatları. Bu manzara karşısında normal bir moral ile kalmam zaten mümkün değildi. Hele ki şimdi Hamiyet-i Milliye'nin güvertesinde püfür püfür esen havanın etkisiyle denizi bu sakinlikte izlerken. Bütün benliğimle o birkaç hafta öncesinin dehşet meydanı olan Çanakkale mahşerini hatırlamak dahi istemiyordum. Bir an evvel gönlümün sultanı olan beldelerin en güzeli İstanbul'a varmak istiyordum. İstanbul, şehirlerin sultanı, peygamber övgüsüne mazhar olduğu rivayet edilen şehir. Bizans, Latin ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış tarihli şehir. Tesadüf mü bu başkentlik kaderi? Değil işte, öylesine değil ki. Ceddimiz Avarlar, dindaşımız Araplar, soyumuzdan gelen Bulgarlar da dahil, birçok fatihlerce sayısız kereler kuşatılan İstanbul. Latinler ve ceddimiz Osmanlılar tarafından ancak iki kez fethedilebilmişti. Çanakkale'ye en son gelenler de aynı amaçla gelmişlerdi. Yıllardır tüm dirayetimizle koruduğumuz bu gözlemimizi kaybetmemek için nice Mehmet toprağın altına gitmişti. Lakin düşmanlarımız yüzyıllardır bu mühim şehrin kıymetini biliyor ve söylüyorlardı. Mesela 100 yıl kadar önce Napolyon, İstanbul bir anahtardır, İstanbul'a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya Çanakkale Boğazı'nı ele geçirecek olursa, Toulon, Napoli ve Korfu kapılarına dayanmış olacaktır demişti. Fransa'nın hükümdarı olduğu yıllarda tüm Avrupa'yı kasıp kavuran ve İspanyol sömürge imparatorluğunun sonunu getiren kapıyı açan Napolyon, tüm başarılarını tartışmasız bir üstünlüğe haiz olan stratejik dehasına borçluydu. Ta ki Sefahat'in çarkına kapılıncaya kadar. Sonu trajik de olsa büyük bir isimdi o. Onun İstanbul hakkındaki düşünceleri aslında tüm Batı'nın bilinçaltındakilerinin itirafıydı. Hatta Çanakkale'de karşımızda duran Fransız askerleri için dedeleri Napolyon'un yıllar önce öngördüğü hakikat üzerinden hareket ettiklerini söylersem, ya da 700 yıl kadar önce Latin İmparatorluğunu yarım bıraktığı ve İstanbul'u kendi adlarına vatandaşlaştırma amaçlarına erişmek için yeniden harekete geçtiler dersem herhalde yanılmamış olurum. Kaldı ki Çanakkale kapılarına dayanmalarındaki ilk amaçları güya payitahtımız İstanbul'u ele geçirmek ve buradan müttefikleri Rusya'ya yardım ulaştırmak olarak görülüyordu. Bu amaç tabii ki gerçekten var olabilirdi ama asıl amaçları dünyanın tamamı değilse bile çok önemli bir bölgesini kontrol etmek adına İstanbul'u ele geçirmekti. Dünya tarihinin hangi döneminde olursa olsun Karadeniz, Akdeniz gibi çok önemli iki ticaret denizi ile Avrupa, Asya ve Afrika gibi ana karalar arası kara ticareti olduğu müddetçe tüm büyük güçler İstanbul'u ele geçirmek için fetihlere girişeceklerdir. Tarihte Bulgarlardan Avarlara, Araplardan Latinlere kadar herkes bu amaç uğrunda İstanbul'a yüklendi. Ceddimiz Osmanlı'dan önce Türk soyundan gelen Bulgarlar ve Avarlar da İstanbul'u kuşattı. Başaramadılar. Gotlar istilaya kalkıştı, başaramadılar. Araplar kuşattı, başaramadılar. Latinler Haçlı Seferi için geldiler ve Bizans'ı gafil avladılar. 70 yıl sürecek bir Latin imparatorluğu kurdular ve sahneden çekildiler. İstanbul'un asıl sahipleri olan Komnenoslar Trabzon'dan geri geldiler ve tekrar hükümdar oldular. Yıldırım Beyazıt denedi, olmadı, o da başaramadı. Bizans her türlü tedbiri almıştı. Ta ki yozlaşmanın, sefahatin ve batıllığın pençesine düşene kadar. Ceddimiz Fatih onların bu yozlaşma çukurunda olduğu ve kendileri için tarihin sonu, biz Türkler içinse aydınlanmanın, ilerlemenin, hakkın ve adaletin, velhasıl Allah'ın insana bahşettiği tüm insani erdemlerin bir kez daha bizler için yükseldiği veya yükselmeye başladığı devre olan zaman aralığında İstanbul'un fethi hususunda ve tarihin huzurunda son sözü söyleyebilme bahtiyarlığına erişti. Bizler de onların torunları olarak ata yadigarı olan bu kutlu şehri savunmak adına aylarca insan yutan kumsallarda vatan için vuruştuk. Şimdi o sevgiliye, İstanbul'a varmak için bekleşiyorduk. Der Zucker House, Marmara'nın sularını yara yara İstanbul'a yanaşıyordu. Marmara'ya vuran güneş bu mevsim için tezat teşkil etse de, Çanakkale Harbi'nde yüzlerce, binlerce insana mezar olan bu mavi yığını gözlerimize adeta Babil'in asma bahçeleri gibi hoş gösteriyordu. Hele ki deniz üstündeki kabarmalara vuran güneş ışıltısıyla oluşan gündüz yakamozu, Marmara'yı sanki bir kuyumcu dükkanındaymışçasına albenili gösteriyordu. Der Zucker House bir müddet sonra hız kesti. Uzaktan İstanbul'un o kutlu camilerinin minareleri görülmeye başladı. Birbiri ardına saklanan minareler geminin yönü değiştikçe cesaretle kendilerini göstermeye başladılar. Her biri birer azamet abidesi olan bu camilerin önünde ise olanca tevazu ile Topkapı Sarayı bizleri gözlüyordu. Topkapı ki devletimizin en muhteşem devirlerine ev sahipliği yapmış ve gücünü tevazuunun ardına saklamış bir azamet abidesiydi. Topkapı'nın külhanlarının, Sultanahmet'in ve Ayasofya'nın minarelerinin arasından güneş, kızıl ışınlarını yeryüzüne bugün için son kez ve olanca acıklılığı ile sunuyordu. Öyle ki yavaşlayan geminin bacalarından ıslık şeklinde çıkan düdük sesi, Marmara'nın durgunlaşmış hali, Eminönü'nün o hiç eksik olmayan martıları ve onlardan çıkan sesler, Topkapı'nın külhanlarının ve camilerin minarelerinin gökyüzündeki yalnızlığı, vuran güneş ışıklarının artık fedi sönmeye yüz tutmuş ışığı ile bizi karşılayan İstanbul, olanca acıklılığı ile karşımızda öksüz bir çocuk misali bekliyordu. Birkaç dakika sonra Der Zucker House tüm motorlarını adeta durdurarak gövdesini ağır ağır iskeleye doğru çevirmeye başladı. O iskeleye doğru yanaştıkça kıyıdaki insanların hareketleri daha bir belirginleşti. Bizler geminin güvertesinde hareketsiz biçimde beklerken adeta canlı bir tiyatro izler gibiydik. Oraya buraya yürüyen insanlar, sırtında balyalar taşıyan hamallar, şerbet satan sucular, akşam simidi satan simitçiler, akşam baskısını ellerinde sallayarak satmaya çalışan gazeteci çocuklar, yüzleri peçeli, üstleri feraceli, omuzları yaşmaklı kadınlar, fesli, setreli erkekler, ellerini açmış bekleşen dilenciler ve tütün sarıp içen zabitlerden oluşan kişi kadrosu. Bu kişi kadrosunun eşliğinde Eminönü'nün yeni cami manzaralı haliyle oluşan dekoruyla canlı bir tiyatro sahnesi izler gibiydik. Öylesine tiyatro gibi geliyordu ki her şey. Günlerce, haftalarca, aylarca cephede olup da sivil hayattan kopunca normal zamanların bu sıradan manzarası dahi bana ustaca sahneye konulmuş bir tiyatro eğlencesi gibi gelivermişti. Hamiyet-i Milliye kıyıya yanaşıp da son bir kez daha o kalın düdüğünü tek seferlik buavvap gibi itici bir sesle çalınca bu seraplı ruh halinden uyandım. Bana verilen izin kağıdındaki süre kadar İstanbul'da kalacak, sonra harbiye nezaretine uğrayıp yeni vazifemle ilgili evrakı alacak ve yeni birliğime katılacaktım. Etrafımdaki arkadaşlarımla vedalaşıp çantamı sırtıma vurduktan sonra yürümek üzere yola koyuldum. Karaya bastıktan sonra ilk işim İstanbul'un o özlediğim havasını iliklerime kadar ciğerime çekmek oldu. Derin bir nefes aldım, gözlerimi kapadım, başımı yukarı kaldırdım, ellerimi açtım, göğsümü diklendirdim ve "Hah!" diyerek nefesimi bırakıp önüme bakmadan yürüyecek oldum ki az kalsın sendeleyerek düşecektim. Bu esnada ancak bir duvardan destek alarak ayakta kalabildim. Ne olduğunu anlamaya çalışarak etrafıma baktım. Herkes işinde gücünde yoluna devam ediyordu. Demek ki başım döndü de dengemi kaybettim derken ayağım bir şeye takıldı. Yerde bir şey vardı, yumuşak çaydı. Başımı öne eğdiğimde yerde yatan bir adam gördüm. Evet, ben bu adama takılarak sendelemiştim. Eğildim ve baktım. Saçı sakalı birbirine karışmış, üstü başı pis, kötü kokan bu adam yere boydu boyunca uzanmış ve uyumaya çalışıyordu. Benim ona takılmam fazlaca kendisini etkilememiş olacaktı ki üzerindeki asker kaputunu başına çekip uyumaya çalıştı. Üstündeki asker kaputu dikkatimi çekti. Bunlar bizim askerlerimizin Çanakkale cephesinde giydiği kaputlardandı. Yoksa dedim birden, bu adam bir asker midir, bir gazi? Eğildim ve biraz daha dikkatlice baktım. Yok canım, böylesi bir berduş asker mi olur diye düşünürken adam puah diye iğrenç bir öksürük sesi çıkardı. O zaman fark ettim ki sigarası ağzından düşmüş ve kendisi de üzerine yatmıştı. Tabii ki sigarası da sönmüş vaziyetteydi. Elleriyle bir şey aramaya koyuldu. Gözlerini açmaya dahi takati yoktu. Yokladığı yerde aradığını buldu ve sönmüş izbariti ağzına götürdü. İçer gibi yattı ve daldı gitti. Sanki Arnavut kaldırımı taşların tretuvarları ona yastıktı. Sert kara taşlar ise döşek. O artık her yanı yırtık ve delik, asker kaputu da yorgan. Ve o yorganın sonundan fırlayan bir postal, postalın ucundan çıkan yırtık bir çorabın saklayamadığı çıplak baş parmağı. Sözün bittiği ve resmin konuştuğu bir düşmüşlük hali içinde karşımda duran bir düşmüş insan. Neden sonra oy diyerek doğruldu, kaputunu üstünden sıyırdı, sırtını duvara yasladı ve anlamsız bakışlarla sokağa doğru gözlerini mıhlayarak öylece baka kaldı. Sönmüş sigara izmaritini iki parmağının arasına aldı ve dudaklarını uzatarak içmeye çalıştı. Birkaç defa aynı hareketi yaptı, sonra da elini başına götürüp kirli saçlarını kaşımaya başladı. Derken beni fark etti.
Ne bakıyorsun be?
Tütünün sönmüş.
Sönerse sönsün, sana ne?
Farkında değil gibisin.
Değilim, ne olmuş?
Dikkatimi çekti.
Dikkatini başka şey çeksin.
Evin barkın yok mu senin?
Evin barkın yok mu seninmiş? Var, ne olacak?
Orada yatsana o zaman.
Arada yatsana o zamanmış. Yatıyorum ya işte.
Burası sokak ortası.
Burası sokak ortasıymış. İyi ya, benim evim işte, sana ne? Hem benim karnım aç, sen bana ekmek alsana.
Ekmek mi istiyorsun?
Ekmek mi istiyorsunmuş, sağır mısın? Karnım aç dedim.
Onun bu sözlerine karşı tuhaf bir şekilde itaat ettim ve bir koşu karşıki fırından ekmek almaya gittim. Fırında taze ekmek yoktu, ancak bayat ekmek almaya imkan vardı. Onu da bulduğuma şükretmeliymişim. Malummuş, harp tahıl stokunu eritmiş. Ne var ne yoksa erat için hükümet el koyuyormuş. Memleketin tarlalarında ekin mi kalmışmış? Bu sözleri işittikten sonra bayatlamış yarım ekmeğe öyle bir ödeme yaptım ki, harp öncesinin tam iki katı kadar. Bu halde gemideyken kıyıda gördüğüm simitçilerin nasıl olup da simit yaptıklarını anlayamıyordum. Al sana ekmek.
Ver bana ekmek.
Nasıl?
Ne biçim ekmek bu?
Nesi var ki?
Nesi var kiymiş? Bayat. Hem de bas bayat.
Biz cephede bunu bulsak öpüp de başımıza koyardık.
Biz bunu cephede bulsak öpüp de başımıza koyarmışız. Biz de öyleydik ama artık cephede değiliz, değil mi?
Değiliz.
Değilizmiş. Ha, şunu bileydin. O zaman bana bayat olmayan ekmek bul.
Fırına baktım, yok, buna şükret.
Şükretmiş, şükretmem.
Tövbe tövbe.
Tövbe tövbeymiş. Niye şükredeyim? Cephede değiliz ki, burası İstanbul. Onlar buraya gelmesin diye ben aylarca vuruştum. Rodop dağlarında, Edirne'de, Çatalca'da ve nihayet Arıburnu'nda. Sonra da hop bacak, şak, tak, şak, tak, şak.
Uğraşma ağabey dedi bir fırıncı yamağı. Meczubun tekidir o. Birkaç ay var buralara geleli. Ayrılmada ayrılmıyor. Soğuk kar kış demeden burada gece ve gündüz yatıyor. Soğuk havalarda bazen fırını alalım diyoruz. Bizi kovalıyor. Yalnız ekmek istiyor. Hele sıcak ekmek çıkınca ilk işimiz ona ekmek götürmek oluyor. O da alır almaz buharını koklamaya başlıyor. Böyle biri işte. Yamak bunları söylerken söze ustası karıştı.
Gaziymiş galiba.
Ya ben de gazi sayılırım.
Nereden, Çanakkale'den mi?
Başka yerden gelen gaziler de mi var?
Olmaz mı? Kafkas, Kanal, Basra, hatta Balkan cephesi.
Gelmeye başladılar mı? Tek tük. Neyin nesi bu? Basri, adı Basri. 4 senedir cephe cephe gezmiş. Balkanlarda başlayan serüveni Çanakkale'de son bulmuş. Niye ki?
Niye mi? Görmez misin?
Fırıncı ustası bu soruyu sorunca gözlerim tekrar Basri'ye döndü. O an fark ettim. Az önce kaputun altında yırtık baş parmağını gördüğüm ayağın diğer eşi dizden aşağısıyla beraber ne yazık ki yoktu. Bir de az önce tütün tutan elinin diğer eşi de dirsekten itibaren yoktu. Meğer ben kaputunun koluyla örttüğü o eksiklikleri fark edememişim. O bu halde yine de sönmüş tütünü tüttürür gibi yapıp içmeye çalışırken bir yandan da ekmeği geveleyip yemeye çalışıyordu. Bir zaman sonra sinirlenip tüm ekmeği denize attı. Neyin nesidir bilmiyoruz. Bir gün cephe gazilerinden biri onu gördü de tanıdı ve hakkında birkaç şey anlattı. Ne anlattı? Süngü harbi sırasında dizine süngü yemiş, şiddetli bir artmış. Bizimkiler ricat ederken o yerinden oynayamadığı için orada saplanıp kalmış. O sırada bir top mermisi yakınlarına düşmüş, üstü başı toprak altında kalmış. Derken tekrar yaylım ateş başlamış, o yaylımın arasında kalmış. Deli gibi bağırıyordu diyorlar. 23. ayrımın sonu. Sayfa 259.